Ayrım 14.
İçeride kalanlar arasında yapılan ihbarlarla zaman zaman tutuklananlar, eziyet görenler vardı. Bu büyük huzursuzluk içinde dış ülkelere göçmen olarak gitmeyi veya sarayın gözünden uzak bir Anadolu köyüne sığınmayı düşünenler bile oldu. Siyasi baskının fertlerde yarattığı bunalım, hasta duyguların yeşerip gelişmesi ve çaresizlik karşısında herkesin kendi hayal dünyasına yerleşip teselliyi orada araması için birebirdi. Bu kötü psikolojiyi ayrıca Namık Kemal'in romantizmini şiir ve tiyatro türlerinde alabildiğine sürdüren Ekrem ve Hamit de beslediler. Devrin bu iki büyük edebi otoritesi, yaratılışlarından ve özel hayatlarından da gelen sebeplerle kendi his ve hayal dünyalarına ve en yakın çevrelerinin ızdıraplarına yöneldiler. Böylece şiire marazi aşk duygularından sonra aile hayatına bağlı acıklı olaylar da karışmış oldu. Bu temaları aynen Servet-i Fünuncularda da görmek mümkündür. Yalnız onlar bu çevreyi aile sınırlarının biraz daha dışına taşırarak siyasi yanı olmayan konulara, şiirde yoksulların sıkıntılı yaşayışları, romanda çağdaşlaşmanın sosyal hayatımıza getirdiği değişiklikler da yer verdiler. Servet-i Fünun'da toplanan gençler büyük bir sanat aşkına sahiptiler. Onlar da Türk edebiyatını batılılaştırmaya çalışan Tanzimat Devri yazar ve şairleri gibi Fransız edebiyatını yakından takip ediyor ve onu örnek tutarak Türk edebiyatını büyük bir hızla çağdaşlaştırmaya çalışıyorlardı. Ancak Tanzimat Devri yazarlarının Fransız edebiyatına hakim olan akımlardan büyük ölçüde romantizmi benimsemelerine ve realizme 1885'ten sonra kısmen yönelmelerine karşılık, Servet-i Fünun şairleri Parnas ve sembolizmle de ilgilendikleri gibi romancılar zamanlarının ünlü Fransız romancılarını da yakından tanıdılar. Dergi kısa zamanda gerek şekilce ve gerekse duyuş ve hayaller bakımından tamamıyla Avrupa'yı şiirler, hikayeler ve roman tefrikaları ile dolmaya başladı. Bir yandan Tevfik Fikret'in ince zevki dergiye cazip bir görünüş verirken, bir yandan da yazılan birçok inceleme yazıları ile Fransız edebiyatındaki çeşitli akımların ve mühim şahsiyetlerin çok dikkatli ve etraflı bir şekilde tanıtılmasına çalışılıyor, ayrıca tercümeler de yapılıyordu. Estetik ilk defa ve Hikmet-i Bedai adı ile bu derginin sayfelerinde tanıtılmaya başlandı. Türk şiirine Fransız şiirinden birçok yeni hayaller getirildi. Bunları ifade için yeni tamlamalar kullanıldı. Sözlüklerden yeni yeni Farsça ve Arapça kelimeler bulunup çıkarıldı. Böylece konuşma dilinden uzak bir vokabüler ve üslup meydana geldi. Onların Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları, yine oradan alınma yeni bir hayal dünyası ve halktan ayrı bir dil kurmaları birçok itirazlara yol açtı. Dağınık ve plansız çalışmalarına rağmen eski edebiyat taraftarları henüz ayakta idiler ve batıcı tazminat yazar ve şairlerine olduğu gibi Servet-i Fünunculara karşı da direniyorlardı. Şeyh Vasfi, Halil Edip, Faik Esat, Andelip, Müstecabi Zade İsmet, Mehmet Celal, Ahmet Rasim, Samih Rıfat, Ali Kemal'den ibaret bulunan ve yazılarını daha çok Hazine-i Fünun 1882, Resimli Gazete 1881, Musaffer Malumat 1895, Musaffer Fen ve Edep 1899, İrtika 1899 gibi dergilerde yayımlayan bu eski edebiyat taraftarlarının onlara yönelttikleri başlıca suçlar şu şekilde özetlenebilir. 1. Fransız edebiyatına aşırı bağlılıkları ile Servet-i Fünuncular, orijinal olmayan, tamamıyla taklitçi bir edebiyat meydana getiriyorlar. 2. Bu edebiyat aynı zamanda memleketin kendi yaşayışı ile ilgisiz, gayrimilli, kozmopolit bir edebiyattır. 3. Üslup bakımından tutulan yol halktan uzak ve dilde tamamıyla yapma bir dildir. 4. Gerek bu dil ve gerekse Fransız şiirinden taşıdıkları hayallerin acayipliği Türk şiirini anlaşılmaz hale getirmiştir. Bu son itiraz noktasında Servet-i Fünunculara en ağır hücumu Ahmet Mithat yaptı. Eserlerinin basit okuyucular tarafından bile anlaşılabilmesini gaye edinmiş olan Ahmet Mithat, Servet-i Fünuncuların konuşma dilinden uzaklaşmakta gösterdikleri aşırılıktan hoşlanmayarak Sabah gazetesinde Meşhur Dekadanlar makalesini yayımladı. 14 Mart 1897. Bu tarihten 10 yıl önce Fransa'da karşı çıkanlarca sembolistlere takılmış ve tutulmuş olan Dekadan adını serveti fünunculara da takmakla yazar, onların şiirlerinde yeni hayallerden ve yeni Arapça, Farsça tamlamalardan doğma anlam kapanıklığına saldırıyordu. Fransızca'da geriye giden, gerileyen anlamına gelen bu deyim, şiirde müziğe büyük değer verdikleri için unutulmuş, sözlüklerde kalmış fakat müzik değeri yüksek kelimeleri de kullanmaları yüzünden sembolistlere verilmişti. Serveti fünuncular da aynı maksatla Farsça ve Arapça sözcüklerden eski kelimeleri çıkarıp kullanıyorlardı. Devrin büyük bir edebiyat otoritesi tarafından verilen bu ad, batılı edebiyata karşı olanlarca rağbet görerek uzun süre serveti fünuncular hakkında alaylı birçok yayın yapılmasına yol açtı. Fakat kısa bir sarsıntıdan sonra genç topluluk kendisini toparladı ve hareket yine tam bir düzenle ve aralıksız devam etti. Serveti fünuncular yapılan bütün saldırışlara tek bir cephe halinde ve hep birden karşı koydukları gibi edebi çalışmalarını da yürüdükleri yolda aksatmadan sürdürdüler. Böylece 1898 yılının sonlarında yani 3 yıl içinde Servet-i Fünuncular eski edebiyatı tutanlara karşı mücadeleyi kazanmış, Avrupa'yı Türk edebiyatının kesin zaferini sağlamış bulunuyorlardı. Sesleri yine ara sıra çıkmakla beraber, muhalefet artık iyiden iyiye zayıflamış ve Avrupa'yı bir edebiyatın gerekliliği ve değeri aydın Türk kamuoyunca da kesinlikle kabul edildiği için Servet-i Fünuncular henüz genç yaşta, modern Türk edebiyatının üstadları payesine yükselmişlerdir. Yukarıdaki ağır saldırıyı yapan Ahmet Mithat bile nihayet Servet-i Fünun hareketinin edebi değerini itirafa mecbur kaldı ve Tarih gazetesine yazdığı Teslimi Hakikat 4 Aralık 1898 adlı makalesi ile Servet-i Fünun hareketinin Türk edebiyatında büyük bir ilerlemenin ifadesi olduğunu kabul etti. Fakat dışarıdaki muhalefetin zayıflaması zamanla kendi aralarındaki bazı anlaşmazlıkların açığa vurulmasına yol açtı. Zaten sanat anlayışında esaslar bakımından birleşmekle beraber bunların uygulanmasında öteden beri aralarında bazı görüş ayrılıkları vardı. Ayrıca kabiliyet ve mizaç ayrılıklarından doğan bazı gizli anlaşmazlıkların varlığı da biliniyordu. Aşırı fertçilikten doğma konu darlığı, hep ferdi hayallerin ve duyguların ve en çok da aşk duygularının işlenmesi, siyasi şartların baskısından ileri gelen bir cansızlık ve melankoli, sosyal hayata yönelemeyiş, dildeki sunilik ve bundan doğma anlam kapanıklığı üzerinde toplanan bu anlaşmazlıklar, dışarıya karşı birlik görünmek ve parçalanmamak zaruretiyle uzun süre açığa vurulmadı. Fakat dış muhalefet artık tehlikeli olmaktan çıkınca, vaktiyle başkalarına karşı kabul etmedikleri hatalarını kendi kendilerine düzeltmek için bir otokritiğe gitmekte mahsur görmediler. Bu tutumun ilk denemesini Servet-i Fünun'da yazdığı uzun bir makale ile Son Yazılar 7 Haziran 1900 sayı 482 Ahmet Şuayb yaptı. Servet-i Fünun edebiyatının hep ferdi duyguları ve bilhassa aşk konusunu işlemesinden şikayet ve bu kısır yolun tehlikesinden bahseden bu tamamıyla objektif yazı Servet-i Fünun topluluğunca da iyi karşılandı. Fakat 6 ay sonra Ali Ekrem'in Servet-i Fünun şiirinin kusurlarından söz eden uzun bir tenkit yazısı fazla sert ve sübjektif hükümler taşıdığı için dergice bazı değişikliklerle basıldığı gibi şiirimiz 15, 22, 29 Kasım ve 6 Aralık 1900, sayı 505-508. Tenkide uğrayanların da tepkileriyle karşılaştı. Bunun üzerine Ali Ekrem, Servet-i Fünun'dan ayrılarak bu tenkidin tamamını muhaliflerin yayın organı olan Musavver Malumat dergisinde bastırdı. 27 Aralık 1900. Ali Ekrem'in ayrılışını onun topluluktaki en yakın dostu olan Ahmet Reşid'in ayrılışı takip etti ve böylece Servet-i Fünun'da ilk anlaşmazlık ve dağılma baş göstermiş oldu. Fakat Servet-i Fünun yine hep birden almış olduğu cephe ile bu sarsıntıyı da atlattı. Ancak 1901 yılının başlarında ve idari bir mesele yüzünden Ahmet İhsan ile aralarında çıkan bir anlaşmazlık dolayısıyla Tevfik Fikret'in yazı işleri müdürlüğünü bırakıp dergiden ayrılması üzerine Servet-i Fünun ciddi bir bunalımın içine düşmüş oldu. Yazı işleri müdürlüğünü üzerine alan Hüseyin Cahid'in hiçbir değişiklik yapmadan dergiyi Fikret'in düzeninde devam ettirmesi Servet-i Fünun'daki büyük çatlağı kamuoyundan bir süre daha gizleyebildi ise de, yine Hüseyin Cahit'in Fransızcadan çevirdiği Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi 16 Ekim 1901 sayı 553. Kamuoyunu kışkırtıcı mahiyette bulunarak dergi 2. Abdülhamit tarafından kapatıldı ve sorumluları da mahkemeye verildi. 6 haftalık bir kapanıştan sonra mahkeme kararı ile suçsuz bulunan Servet-i Fünun 5 Aralık 1901'de tekrar yayımlanmaya başladı. Fakat bu sefer Hüseyin Cahit de Yazı İşleri Müdürlüğü'nü bıraktı. Esasen bu sırada topluluktakilerin bir kısmı resmi görevlerle yurdun değişik yerlerine gönderilerek İstanbul'dan uzaklaştırıldıkları gibi, İstanbul'da kalanların da devrin ağır ve en ufak şeylerden bile şüphelenen havası içinde eski heves ve heyecanları kalmamıştı. Bunun için Servet-i Fünun tekrar sahibi tarafından Tevfik Fikret'ten önceki durumuna getirildi. Birkaç yıldan beri dergide edebiyat ve sanat meraklılarının büyük bir zevkle okudukları Müsahabe-i Edebiyelerin yerini yine Müsahabe-i Fenniyeler aldı ve böylece Servet-i Fünun topluluğu da kesin olarak dağılmış oldu. Servet-i Fünuncular 23 Temmuz 1908'deki 2. Meşrutiyet'e kadar pek az şey yayımladılar. Bu tarihten sonra tekrar ortaya çıktılarsa da şartlar değişmiş ve yeni bir nesil yetişmiş bulunuyordu. Bu neslin şiddetli hücum ve inkarları ile karşılaştılar. Çalışmalarına eski ünlerinin gölgesinde ayrı ayrı dergilerde ve dağınık bir şekilde bir süre daha devam ettilerse de hiçbir zaman tekrar bir araya gelemediler. Servet-i Fünun Edebiyatı ve Edebiyat-ı Cedide'nin Türk Edebiyatı'nda 1860'tan sonra başlayan batılılaşma hareketinin bir devamı ve kesin sonuç safhası olduğunu belirtmiştik. Gerçekten gerek gayesinin Türk Edebiyatı'nı tamamıyla ve bir an önce modernleştirmek olması ve gerekse bu gayeye ulaşmak için takip ettiği yol bakımından Servet-i Fünun topluluğunun çalışmaları, Tanzimat Edebiyatı'ndaki modernleşme çabalarının çok daha enerjik bir devamından başka bir şey değildir. 1860'dan sonra Fransız edebiyatını tek örnek tutmaya çalışan Türk edebiyatı, önce o edebiyattaki edebi türleri getirmekten başlayarak zamanla yazar ve şairleri iç alemlerinin asırlarca süren dar muhtevasından kurtarıp dış aleme de yönelmişler, ferdi bir kadro içinde kalmanın ağır ve marazi santimentalizminden kısmen çıkmış, hayata tabiata açılmıştır. Fakat santimentalizmden bu uzaklaşma 1875'ten itibaren ve Fransız romantiklerinin tesiriyle duraklamış ama 1880'den sonra Recaizade Ekrem ve Abdülhak Hamid ile yeniden alevlenmiş ve Servet-i Fünun edebiyatına da geçmiştir. Ancak yine 1885'ten sonra Fransız realist ve naturalistlerinin de tesirleri başladığı için 1885-1896 yılları arasında yetişmiş olan Servet-i Fünuncular, Tanzimat Edebiyatı'nın hemen hemen yalnız romantizmin tesirinde kalmasına karşılık realizmin de tesirinde kaldılar. Bu ikili ve zıt tesir, Servet-i Fünun Edebiyatı'nda santimentalizmin mutlak ve sürekli bir hakimiyet kurmasını önlemiş, realizme de söz hakkı tanımıştır. Tanzimat Edebiyatı'nda henüz basit bir durumda bulunan batılı tekniği, Servet-i Fünuncular bütün edebi türlerde eksiksiz olarak geliştirmişler ve onu tam bir Avrupai seviyeye getirmişlerdir. 20. asrın daha ilk yılında Servet-i Fünun devri kapanırken, tamamıyla Avrupai görünüşte bir Türk edebiyatı da kurulmuş bulunuyordu. Şiir. Servet-i Fünun hareketinin Türk edebiyatını kesin olarak modernleştirirken, büyük bir hızla sonuç aldığı ilk edebi tür şiirdir. Hareketin başında bulunan Tevfik Fikret'in bizzat şiirle uğraşması kadar toplulukta çoğunluğun şairlerde olmasının da bu sonuçta rolü olduğu muhakkaktır. Esasen şiir, Türk edebiyatında asırlardan beri üzerinde en çok uğraşılan ve herkesçe en çok rağbet gören edebi türdü. Servet-i Fünun hareketinin şiirde karşısına ilk aldığı hedef, Tanzimat devrinde Türk şiirini modernleştirmek için ortaya konulup tamamıyla gerçekleştirilemeyen esasların kesin olarak gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu esaslar arasında önce şiirin dış görünüşü geliyordu. Bir geçiş devri olan Tanzimat devrinde Türk şiiri şekil bakımından hem Doğu ve hem de Batı şiirine bağlı kalmış, divan şiiriyle Fransız şiirinin nazım şekillerini birlikte kullanmıştı. Bu tesir ile yetişmiş bulunan Servet-i Fünuncular da ilk şiirlerinde divan nazmının şekillerini kullandılarsa da toplu hareket başladıktan sonra bu şekilleri derhal bırakmışlardır. Servet Efiyun'un şiirinde kullanılan nazım şekillerini üç gruba ayırmak mümkündür. 1. Fransız şiirinden aynen alınanlar, sone. 2. Divan nazmından alınıp değiştirilenler, serbest müstezat. 3. Ne divan şiirinde ve ne de Fransız şiirinde bulunmayıp kendi kendilerine icat ettikleri ve nazımda geniş bir kafiye kolaylığı sağlayanlar. Böylece Türk şiiri nazım şekilleri bakımından tamamıyla yeni bir görünüş kazandı. Servet Efiyun'un hareketi şiirin konularında yaptığı değişikliklere, önce tazminat devrinin getirmiş olduğu her güzel şeyin şiire konu olabileceği formülündeki güzellik kaydını kaldırmakla başladı. Bu suretle şiirin konusu sınırsız bir şekilde genişleyerek şairin herhangi bir bakımdan ilgisini çeken her şeyin şiire konu olabileceği kabul edilmiş oldu. Bu arada şairin günlük hayatına ait basit olaylarında şiire bol bol girdikleri görüldü. Bununla beraber gerek mizaçları ve gerekse yaşadıkları devrin ağır siyasi ve sosyal şartları yüzünden çoğunlukla ferdi duygulara ve hayallere yer veren Servet Efiyun'un şairlerinde aşk, tabiat ve aile hayatı başlıca temaları teşkil ederler. Tanzimat şiirinde rağbet görmüş olan metafizik ve sosyal temalar Servet Efiyun'un şiirinde mühim bir yer tutmaz. Sosyal temalar ancak topluluk dağıldıktan sonra bazı şairlerce rağbet görmüşlerdir. Aşk teması çoğunlukla romantik bir atmosfer içinde ele alındığı gibi, tabiat temasının da daha çok sübjektif bir şekilde işlendiği görülür. Aile hayatına ait samimi duyguların rağbet görmesi ise, sosyal hayatla geniş bir şekilde ilgilenmek imkanını bulamayışları karşısında, kendi içlerine ve yakın çevrelerine yönelişlerinin bir ifadesidir. Aranılan şeyleri geniş çevrede bulamayışın doğurduğu bu içe kapanışı yalnızlık, sükunet ve inziva isteklerinin ve marazi bir duyuş ve hayal kuruşun takip etmesi de tabiidir. Devrin ağır havası içinde kendilerini bunalmış hissettikleri zaman yabancı ülkelere, Yeni Zelanda, göç etmek ve buna imkan bulamayınca da Anadolu'nun sessiz bir köyüne, Manisa'nın Sarıçam köyü, yerleşmek kararını bile aldılar. Bu bakımdan Servet Efiyun'un şiirinin en belli ve kendilerinin de farkında olup zaman zaman şikayet ettikleri özelliklerinden biri olan maraziliği, Fransız edebiyatındaki asrın hastalığı, Le Mal du Siegel gibi Türk edebiyatında belli bir devrin hastalığı olarak kaydetmek mümkündür. 19. yüzyıl Fransız şiirinin romantizmden sembolizme kadar türlü merhalelerini tanımış ve o kanaldan yeni bir duyuş ve hayal kuruş tarzı, yeni bir zevk ve estetik getirmiş olan Servet Efiyun'un şairleri, bunlarla birlikte beğendikleri birçok hayalleri de getirmeyi ihmal etmediler. Bunların ifadesi için yeni bir vokabüler zarureti doğunca, Türk şiirinin vokabülerini yeni baştan ele almak zorunda kaldılar. Şiir dilindeki Arapça ve Farsça kelimelerin sayısını biteviye çoğaltmakla sonuçlanan bu aykırı çalışma ve sanatkarane üslup gayesiyle yapılan çabalar, Servet Efiyun'un şiirini ancak sınırlı bir aydın topluluğunun anlayabileceği bir duruma getirdi. Teknik bakımdan bağlanım, önjambö, tamamıyla gerçekleştirmek ve kafiyelerdeki ses benzeyişlerinde fazla titizlik göstermemek suretiyle söyleyişte bazı kolaylıklar sağladıklarını kabul etmek gerekir. Ancak buna karşılık aruza ısrarla bağlanmaları yüzünden de yine teknik bir güçlüğü devam ettirdikleri muhakkaktır. Vezin konusunda getirdikleri yenilikler, aruzun kalıplarını yalnız şiirin konusuna uygunluk bakımından değil, mısra içindeki kelimelerle tam uygunluk bakımından da ciddi bir şekilde ele almaları ve Türkçeyi aruzun asırlarca süren hakimiyetinden kurtarmaları olmuştur. Bunlar onların hesabına kaydedilebilecek birer teknik başarıdır. Yabancı kelimelerin çokluğuna rağmen Osmanlıca'da konuşulan dilin üslup ve edasının söyleyiş özelliklerinin ilk başarılı örneklerini de yine Servet Efiyun'un şairleri verdiler. Servet Efiyun'un hareketinin lideri olan Tevfik Fikret 1867'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmet Tevfik'tir. Galatasaray Sultanisi'ni lisesi bitirdikten sonra 1888 memurluk hayatına başladı. Devlet hizmetindeki sürenin en büyük kısmı öğretmenliklerde geçer. Bunlar arasında en mühimleri ise Galatasaray Sultanisi Müdürlüğü, Darül Muallimin İlköğretmen Okulu ve Darül Fünun İstanbul Üniversitesi Türk Edebiyatı Öğretmenlikleri ve Robert Kolej Türkçe Öğretmenliği'dir. Hayatını Servet-i Fünun'dan evvel 1867-1896, Servet-i Fünun'da 1896-1901, ikinci meşrutiyete kadar 1901-1908 ve ikinci meşrutiyetten sonra 1908-1915 gibi dört döneme ayırmak kolaylıkla mümkün olan şair, devrinin siyasi olayları ile de yakından ilgilenmiş, bu yüzden 2. Abdülhamit devrinde 3 defa tevkif edildiği gibi 1908'den sonraki siyasi hareketlere de muhalif kalarak kendisi için çok yıpratıcı olan çetin bir mücadeleye girişmiştir. Edebiyatla ilk temasları 1880-1890 yılları arasında olan her genç şair gibi Tevfik Fikret de okuldaki klasik edebiyat öğretiminin tesirinde bu edebiyatı örnek tutan denemelerle şiire başlamış, fakat bir yandan yine okuldaki Fransızca ve Fransız edebiyatı öğretiminin tesiri ile de Batı edebiyatından haberi olabilmiştir. Ancak şairin eski Türk şiirinin zevkinden kurtulup Batı şiirine yönelmesi, Recaizade Ekrem'in Galatasaray'a edebiyat öğretmeni olması ile belirir. Ekrem'in tesiri onun edebi hayatının en kuvvetli çizgisi olmuştur. Eski yeni mücadelesinin kuvvetle sürdüğü ve yeni edebi nesil üzerinde de tesirli olmaktan geri kalmadığı bu devirde, Batı edebiyatı taraftarlarının liderinden sonra ve onun yerine, Galatasaray'a eski edebiyat taraftarlarının lideri, Muallim Naci'nin edebiyat öğretmeni olması, genç şaire iki lider arasında doğrudan doğruya bir karşılaştırma yapmak fırsatını da vermiş ve Ekrem'in her bakımdan bırakmış olduğu çok iyi izlenim karşısında, bu karşılaştırma Naci'nin tamamıyla aleyhine olarak sonuçlanmıştır. Bundan sonra şair, Ekrem ile Hamid'in sürekli tesirleri altında Batı edebiyatının en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Ekrem Hamid tesiri üslup bakımından 1894'e kadar sürer. Bu tarihten sonra Fikret, kendi üslubunu bulabilmek için ardı ardına hamleler yapar ve 1896 Şubat'ında, yani Servet-i Fünun'un yönetimini üzerine aldıktan hemen sonra yayımladığı Hasta Çocuk manzumesi ile kaydettiği ilk başarıyı, aynı yılın sonunda yine Servet-i Fünun'da çıkan Seza adlı şiiri ile geliştirip kesinleştirir. Bu tarihten sonra artık tamamıyla şahsi bir söyleyişe sahiptir. Servet-i Fünun'da hemen her hafta bir şiiri çıkan Fikret, 1899'da ilk şiir kitabı olan Rübab-ı Şikeste'yi yayımladı ve 6 ay sonra ikinci basımını da yaptı.